Ayrım 13.
Hiçbir zaman unutmamamız gerekir ki Avrupa Birliği'ne ancak ve ancak batılı devletlerin çıkaracağı engelleri aşarak girebileceğiz. Yol haritasını da Atatürk çizmiş zaten. Başka bir devlet adamı bize daha çağdaş, daha batıya yönelik bir yol haritası önermedi. İzlemeyi bile beceremiyoruz. Bizi affet atam. Sözlerimi Atatürk'ün büyük nutuğundan aldığım cümlelerle başlamıştım. Yine aynı kitaptan aldığım iki cümleyle son vereceğim. Milletimizin temel yararı ile ilgili konularda yabancıların bizce hiçbir önemi yoktur. Biz gidişimizi yabancıların görüşlerine uydurma güçsüzlüğünü kötü görenlerdeniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Vural Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Uluslararası antlaşmalar karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu. Dipnot, 26 Mayıs 2000 tarihli Müdafaa Hukuk Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 24-25 Nisan tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi'nde yapılan temel hak ve özgürlükleri ilişkin uluslararası normların iç hukukumuzu etkileri konulu sempozyumda konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sait Güran, uluslararası antlaşmalar karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu ve egemenlik anlayışını sergileyen ilginç bir konuşma yaptı. Sonradan rica etmem üzerine kaynak da göstererek Thomas Bourgentle, International Human Rights in a Not Session, 2. basım, West, Pub, Co., C194, 195, 198, 207, 212, 278, 287, 288, 293, 294, bana ayrıntılı bir faks yazısı gönderdi. Bu yazıdaki görüşleri Türk hukukçularının ve aydınlarının bilmesinde yarar gördüğümden aşağıya tam metnini koyuyorum. Amerika Birleşik Devletleri Federal Anayasası Madde 6 Fıkra 2. Bu anayasa ve anayasa uyarınca yapılacak olan Birleşik Devletler kanunlarıyla Birleşik, Federal, devletlerin yetkisi altında yapılmış veya yapılacak olan tüm uluslararası antlaşmalar, ülkenin en üstün yasaları, hukuku olacak ve bütün federe devletlerdeki yargıçlar herhangi bir federe devletin anayasası ya da yasalarındaki aksine hükümlere rağmen bu üstün hukuka uyacaklardır. Koyu harflerle yazılı olan hüküm, bir zamanlar hukuk otoriteleri tarafından antlaşmaların anayasayla eşit olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Ancak anayasa antlaşma ilişkisi konusundaki anayasa sorunu hakkında son ve kesin resmi yorum 1957 yılında verilen Wright ve Covert kararında Yüksek Mahkemeden aşağıdaki şekilde gelmiştir ve bugün bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. Yabancı bir devletle yapılan herhangi bir antlaşma, Kongre'ye ya da devletin bir başka organına anayasadaki sınırlamalara tabi olmayan hiçbir yetki veremez. Uluslararası antlaşmaların hiçbir hükmü, anayasanın Birleşik Devletler'in yetkililerin kullanımına uygulanabilecek olan yasak veya sınırlamalara aykırı olamaz. Bunun anlamı, tepe noktasındaki en üstün hukuk normu olan anayasanın uluslararası antlaşmalara üstünlüğü ve bağlayıcılığıdır. Başka bir deyişle, anayasayla ihtilaf halinde bulunduğu takdirde, uluslararası antlaşmanın Birleşik Devletler iç hukuk normu olarak hüküm ifade etmeyeceğidir. Nitekim bu karardan çok önce, daha 1800'lü yıllardan itibaren Yüksek Mahkeme Kongre'nin yaptığı kanunlarla antlaşmalara hukuksal eş değerler muamelesi yapmış ve Kongre'nin çıkardığı geçerli bir kanunla geçerli biçimde yapılan antlaşma arasında bir uyuşmazlık çıktığında, üstün iradenin son irade açıklamasının bir öncekini kontrol edeceğine karar vermiştir. Buna göre daha sonra çıkartılan bir kanunla daha önceki tarihli antlaşmalarla belirlenmiş yükümler arasında bir uyuşmazlık çıktığında hukuksal etkinin kanuna tanınacağına, aynı şekilde sonraki tarihli antlaşmanın da kendisinden önce çıkartılmış olan kanunun yerini alacağına hükmetmiştir. Konunun insan hakları sözleşmeleri bakımından değerlendirilmesine gelince aşağıdaki bilgiler aktarılabilir. Amerikan Devletleri Örgütü üyelerinin katıldığı İnsan Hakları Amerikan Konvansiyonu, Amerika Birleşik Devletleri tarafından daha sonra imzalanmış ve Başkan Carter tarafından Senato'ya sunulmuştur. Bu metinde konvansiyonun organları arasında insan hakları ihlali iddialarını son ve kesin şekilde inceleyen ve verdiği hükümler davanın tarafı üye devletlere uyma yükümü yükleyen Amerika İçi İnsan Hakları Mahkemesi de bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri mahkemenin yargı yetkisini tanımış değildir. Sebep, uluslararası antlaşmaların anayasa karşısındaki hukuksal rejimine ilişkin olan yukarıdaki anayasal açıklamalar ve bazı insan hakları antlaşmalarının Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ile uyuşmazlık taşıyan hükümler içeriyor olmasıdır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi iç hukukunu antlaşma standartlarına uydurmasını öngören uluslararası insan hakları antlaşmalarına rezervasyon koyması bir kural olarak belirmektedir. Bu tür rezervasyon antlaşmanın kendisiyle çatışan mevcut iç hukuk kuralının yerini aldığı veya önüne geçtiği şeklinde anlaşılmamasını temin etmek amacıyla düzenlenmiştir. Diğer taraftan insan hakları sözleşmelerine katılırken içeriği ilişkin hükümlülerin kendiliğinden uygulanabilir hukuksal etki taşımadığı bildirimini koymak, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı bir yöntem olmuştur. Bu yaklaşımın amacı belli bir sözleşmenin Amerika Birleşik Devletleri mahkemeleri tarafından doğrudan uygulanabilir haklar yarattığı şeklinde anlaşılmamasını sağlamaktır. Özetle, açıkça görülmektedir ki bugün Amerika Birleşik Devletleri bir insan hakları antlaşmasını onaylarken rezervasyon uygulaması yoluyla halen Birleşik Devletler hukukuyla güvence altına alınmış bulunmayan herhangi bir uluslararası insan hakları yükümü altına girmemeyi sağlamaktadır. Bundan başka antlaşmaları kendiliğinden uygulanamaz kılmakla da kişilerin Amerika Birleşik Devletleri mahkemeleri önünde doğrudan antlaşma hükümlerine dayanmasını önlemektedir. Şu husus açıktır ki kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri federal anayasa hükümlerini ihlal eden bir antlaşmayı uygun rezervler koymadan onaylayamaz. S-296 Vural Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Çağ dışı bir insan hakları anlayışı. Dipnot Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletler 17.4.1998 tarihinde insan hakları ve terörizm başlıklı bir kararı oy çokluğuyla kabul etti. Bu tarihli kararın üyelerini 1999 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülünü kazanan Terör ve Demokrasi adlı eserinde Pulat Y. Tacar şöyle özetliyor. Tüm terörizm eylemleri nasıl, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın hiçbir şekilde haklı gösterilemez. İnsan haklarının yerleşmesi uğruna terörizme başvurması da haklı gösterilemez. En temel insan hakkı olan yaşama hakkını ortadan kaldırmayı amaçlayan terörizm, tüm biçim ve belirtileriyle devam etmektedir. Terörist gruplar insan haklarını ağır şekilde ihlal ediyorlar. Terörizm, demokrasiyi, sivil toplumu ve kanunun üstünlüğü ilkesini tehdit etmektedir. Terörizm, insanların korkusuzca yaşayabilecekleri bir ortamı ortadan kaldırmaktadır. Rastgele uygulanan terör ve şiddet, kadınlar, çocuklar, yaşlılar dahil olmak üzere pek çok sayıda masum insanı katletmekte, sakatlamaktadır. Bu eylemler hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Pek çok terörist grup, yasa dışı silah kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan, ayrıca cinayet, tehditle para sızdırma, insan kaçırma, saldırı, rehin alma, hırsızlık, kara para aklama ve ırza tecavüz eylemlerine karışmış olan başka suç örgütleriyle ulusal veya uluslararası düzeyde işbirliği yapmaktadır. Terörizme karşı alınacak önlemler, uluslararası insan hakları normlarına ve uluslararası hukuka uygun olmalıdır. Devletler arasında, uluslararası ve bölgesel örgütler arasında, terörizme karşı mücadelede yapılan işbirliği artırılmalıdır. Dolayısıyla, hangi şekilde olursa olsun, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, tüm terörizm biçimleriyle mücadele edilmeli ve terörizm ortadan kaldırılmalıdır. Terörizm herkes tarafından kınanmalıdır. Terörizm, insan haklarını ve temel özgürlükleri ve demokrasiyi yok etmeye yönelik bir eylemdir. Bu eylem, devletlerin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini tehdit etmektedir. Meşru bir şekilde göreve gelmiş hükümetleri sarsmaya, çoğulcu sivil toplumu ve hukukun üstünlüğü ilkesini yok etmeye yöneliktir. Devletlerin ekonomik ve toplumsal gelişmesine olumsuz etki yapmaktadır. Her türlü etnik kin ve nefret, şiddet ve terörizm kınanır. Devletler, uluslararası insan hakları normlarına ve hukuka tam uygunluk içinde, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, her türlü terörizmi önlemeye, onunla mücadele etmeye ve ortadan kaldırmaya davet edilir. Uluslararası camia terörizmi ortadan kaldırmak için işbirliğine çağrılır. Yukarıda ana hatlarını verdiğimiz bu karar, 115 lehte ve 57 çekimser oyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Karar, insan haklarının hayata geçirilmesi bakımından atılmış en önemli adımdır. Çünkü günümüzde en vahim insan hakkı ihlalleri, devletler ve devlet görevlileri tarafından değil, terör örgütlerince yapılıyor. Ne yazık ki, Kıbrıs Rum yönetimi, Ermenistan, Suriye, Yunanistan gibi PKK'ya açıkça destek veren ülkelerle birlikte Batı camiasını oluşturan İngiltere, Almanya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna gibi ülkelerde çekimser oy kullanmışlardır. Çekimser oy kullanmalarının nedeni, terörizmin bir insan hakkı ihlali olduğunun kararda yazılı olmasıdır ve ne yazık ki adı geçen ülkelerin çoğu PKK ve benzeri terör örgütlerine açık veya dolaylı destek veriyorlar. Bu destek beklendikçe asıl insan hakkı ihlalcilerinin bu devletler olduğunun kabulü gerekecek. Batı camiasına göre insan hakkı ihlalleri sadece devletler tarafından yapılabilir. Onlara göre örneğin bir terör örgütünün eline atom bombası geçse, bir şehri bombalasa, milyonlarca kişiyi öldürse bu eylem insan hakkı ihlali değildir ama devlet görevlilerinin kişilere kötü muamelede bulunması insan haklarının ihlalidir. Levent Kavas 16.10.1999 tarihinde Star gazetesine yazdığı "Ne siz sorun ne ben söyleyeyim" başlıklı makalesinde bu anlayışı şöyle özetliyor. Teröristle masaya oturmayacak bir yetki, terör örgütünü bir devlet çekirdeği olarak tanımayan bir kimse, o örgütü insan haklarını çiğnemekle suçlayamaz. Ancak devletler insan haklarını tanıma, koruma, işletme yetkisini taşıdığı için ancak devletler insan haklarını tanımamakla, korumamakla, işletmemekle suçlanabilir. Bir terör örgütünü insan haklarını çiğnemekle suçlamak, örgüt olarak o örgütü yalnızca gerçekte değil, hukuken de bir yetki saymak anlamına gelir. Bir örgüt, bir kişi insan haklarını koruma konusunda yetkili değilse, insan haklarını çiğnemekten sorumlu da tutulamaz. Bizdeki sözde insan hakları savunucusu dernekler, özellikle kendilerine ikinci cumhuriyetçi, liberal gibi isimler takan aydınlar, irticai faaliyetlerde bulunanlar, Batı camiasının benimsediği insan hakları anlayışını savunuyorlar ve böylece bir taşla iki kuş vurabileceklerini sanıyorlar. Hem insan haklarını savunur görünecekler ve hem de terörist örgütlerin, irticai faaliyette bulunan kişi ve partilerin avukatlığını rahatlıkla yapabilecekler. Vatandaşlarımızı kahrolsun insan hakları sloganlarıyla yollara düşüren, Birleşmiş Milletler kararına aykırı olan bu çarpık insan hakları anlayışıdır. Çünkü onların insan haklarını devlet görevlilerinden çok, PKK, DHKPC gibi terör örgütleri, mafya benzeri çıkar amaçlı suç örgütleri ihlal ediyor ve bizdeki sözlü insan hakları savunucuları da bu çeşit örgütlere destek vermekten başka bir şey yapmıyorlar. 21. yüzyıl gerçekten insan haklarının hayata geçirildiği bir yüzyıl olacak. Ancak 21. yüzyılın insan hakları anlayışı, anılan Birleşmiş Milletler kararına uygun hem devlet görevlilerine hem de terörist örgütlere ve hem de çıkar amaçlı suç örgütlerine karşı masumu koruyan çağdaş bir insan hakları anlayışı olacak. Bu konuda gerçek Türk aydınına, Türk devletine büyük görevler düşüyor. Çünkü çağdaş insan haklarının hayata geçirilmesi için yaptığımız savaşta Batı camiasından ve onların içimizdeki yardakçılarından bize hayır yok. Gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı mücadelesini Batı camiasına rağmen yapabilmiş bir ülkedir. İnsan hakları mücadelesini de Birleşmiş Milletler'deki çağdaş insan haklarını savunan devletlerle işbirliği ve onlara öncülük yaparak kazanacağına inanıyorum. PKK Başkanı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da alınan ilk ifadesinde söylediklerinin sonu. Sorgumun bittiği şu anda Avrupa'nın beni istemediğini ancak beni Türkiye'ye karşı kullanmak istediğini ve kullandığını belirtmek istiyorum. Türkiye son yıllardaki ekonomik atılımlarıyla ve hatta bize karşı yürüttüğü mücadelesiyle kalkınma potansiyeli olan bir ülke olduğunu göstermiştir. Avrupa beni Türkiye'ye karşı kullanırken, Türkiye ile beni karşı karşıya getirirken Türkiye'nin de önünü kesmeyi hedeflemiştir. İnsan haklarından çok sık bahseden Avrupa, beni kullanmak suretiyle çok kan dökülmesine sebep olmuş ve sonuçta insan haklarını işletmeyerek iki yüzlü olduğunu göstermiştir. Bu yüzden Avrupa'yı kınıyorum. Vural Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Vural Savaş'ın 26 Ekim 1999 tarihinde yaptığı basın toplantısı. Görsel ve yazılı basının değerli temsilcileri, sevgili vatandaşlarım. Bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sıfatıyla değil, can güvenliği tehlikede olan bir Türk vatandaşı olarak konuşacağım. Başta İKTC örgütü olmak üzere rejimimize ve ülke bütünlüğümüze yönelik eylemde bulunan pek çok örgütün beni en kısa zamanda öldürülecek kişiler listesine aldıklarını, Bu listeleri internette bile yayınladıklarını hepiniz biliyorsunuz. Akit gazetesi de uzun bir süredir beni hedef olarak gösteren yayınlar yapıyor. Bu yüzden ülkemdeki bitmeyen ve giderek azgınlaşan terör eylemlerinin ne çeşit tedbirler alınırsa en azı indirilebileceği yolunda görüş açıklamak en başta benim hakkım. Tarihe bir not düşürmek için buradayım. Çünkü başıma bir şey gelirse ben konuşamayacağım ve irticaya, bölücü eylemlere destek veren yazarlar, politikacılar, dernekler, partiler, ülkemizi paramparça etmek ve kan gölüne çevirmek amacıyla kendi ülkelerinde teröre karşı aldıkları önlemleri, yaptıkları yasal düzenlemeleri, yoksa sizi Avrupa Birliği'ne aldırmayız tehdidiyle aldırtmayan ve yaptırmayan bazı güçlü devletlerin politikacıları, timsah gözyaşları dökerek terörü kınama mesajları yayımlayacaklar, demeçler verecekler ve makaleler yazacaklar. Komplo teorileri üreterek, tüm cumhuriyetçileri kontrgerilla öldürtüyor diyerek, İptaciye'nin ölüm listelerini bir belediye başkanının gözü dönmüş bir şekilde ve gözü dönmüş kalabalığa karşı adımı ve soyadımı da söyleyerek televizyon kameraları önünde benim için vur emri verdiğini unutturmaya çalışacaklar. Dini esaslara dayalı bir devlet düzenini kanla kuracaklarını açıkça ve birçok kere söyleyen Şevki Yılmaz, İbrahim Halil Çelik gibi kişileri milletvekili seçtirip dokunulmazlık zırhına büründürenler, Sivas'ta vatandaşlarımızı diri diri yakanların avukatlığını yapan, İptacı militanlarını cezaevinde özel şekilde ziyaret eden kişiyi Adalet Bakanı yapanları, yavaş yavaş Abdullah Öcalan'ı siyasi cinayetler işlediği bilinen kişileri gerçek demokrat kişiler olarak gösterip cumhuriyetimize sahip çıkan kişi ve kurumları karalayacaklar ve böylece ailemi, yakınlarımı ve tüm yurtsever vatandaşlarımızı bir kez daha kahredecekler. Türkiye'nin yetiştirdiği en demokrat kişilerden biri olan rahmetli Ahmet Taner Kışlalı, son kitabına Ben Demokrat Değilim ismini boşuna koymadı. Eğer ülkemizde teröristlerin eylem yapmadan yakalanmaları, faili meçhul cinayetlerin aydınlanması ve yasa dışı örgütlerle gerçekten mücadele edilmesi isteniyorsa, terörle yüz yüze gelmiş çağdaş ve demokratik ülkelerin bu konuda yaptığı yasal düzenlemeleri yapmaktan ve onların yaptığı uygulamaları ülkemizde de hayata geçirmekten başka çare bulunmamaktadır. Bu düzenlemeleri yapabilirsek, kopacağı muhakkak gürültüyü en aza indirmek ve çifte standartlı kararlar verilmesini önlemek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin teröre karşı alınmış haklı yasal düzenlemeler olarak nitelendirilen mevzuatı benimsenerek 1. Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunumuz ve polis mevzuatımız aynen Alman Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu'na ve polis mevzuatına benzetilmelidir. 2. Terörle Mücadele Kanunumuzun ceza hükümleri taşıyan maddeleriyle İngiltere Terörle Mücadele Kanunu arasında paralellik sağlanmalı, sansür uygulaması dahil İngiltere hükümetine yasayla verilen tüm yetkiler bizim hükümetimize de verilmelidir. 3. Akit gazetesi gibi yayın yapan gazetelerle bugünkü yasalarımızla mücadele edilemediğinden Yunanistan basın kanununda mevcut konumuzla ilgili hükümler aynen bizim basın kanunumuza aktarılmalıdır. 4. Cumhuriyete karşı silahlı saldırı veya terör eylemleri yapılması tehlikesi, bazı uyuşturucu ve sahtecilik suçlarıyla kara paranın aklanması suçlarından doğan tehlikeleri geç kalmadan tespit etmek ve bu tür tehlikelere karşı devletin tedbir alabilmesini sağlamak amacıyla Almanya'da bazı devlet organlarına tanınan hakim kararı olmadan telefonları dinleme, bunları kaydetme yetkisiyle mektup ve posta gizliliğiyle korunan gönderileri inceleme yetkisi bizim devlet organlarımızdan birine veya yeni kurulacak bir organa verilmelidir. Ayrıca ülkemizin özellikleri göz önünde tutularak 1. Bir terör okulu ve terör eylemlerinin yönetildiği üsler haline gelen cezaevi koğuşlarına bazı meslek kuruluşları, insan hakları dernekleri ve sevri hortlatmaya çalışan yabancı devletlerin koparacağı haksız gürültüyü aldırmaksızın mutlaka girilip, teröristlerin bulunduğu koğuşlar kurtarılmış bölge olmaktan çıkarılmalıdır ve terör suçu sayılan suçlardan hüküm giymiş ve cezaları kesinleşmiş sanıkların cezalarının infazı askeri cezaevlerinde yapılmalıdır. 2. Büyük Millet Meclisimizde temsil adaleti sağlanmalı, büyük şehirlerimizde örneğin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da yaşayan yurttaşlarımız ikinci sınıf seçmen olmaktan kurtarılmalıdır.